Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 7. ayrım. Sayfa no 68. Camide bir gün ayağa fırlayıp "Şeyhim Bahavelet öldü. Oğlunun bana ihtiyacı var." diye bağırdı. Kendisine duyulan yüksek saygıdan ötürü yaptığı bu açıklama hiç kimse tarafından sorgulanmadı. Ertesi gün Seyit Burhanettin Anadolu'ya yönelen adımlarını takip ederek geriye, öğrencisinin hayatına dönüş yolculuğuna başladı. Yorucu ve uzun bir yolculuktan sonra Konya'ya vasıl oldu ve ayaklarının ağrısına rağmen ilk iş olarak medresenin yolunu tuttu. Kendimi dergahın kütüphanesine hapsetmiştim. Ne dergaha, ne odama, ne de kütüphaneye ailemden ve Hüsamettin Çelebi'den başka hiç kimseyi kabul etmiyordum. Haftanın bazı günleri de çilehaneye kapatıyordum kendimi. Kapıyı içeriden sürgülemiş, pencerelerin tahta kepenklerini örtmüştüm. Kapı vuruldu. Tak tak. Destur istendi içeriden. "Buyur." sesiyle kapı aralandı. Gelen yorgun bir yolcuydu. Uzakların kokusu vardı tozlanmış cübbesinde. Belli ki durmaksızın, soluklanmaksızın yol almıştı. Sanki bir yere alelacele yetişmek isteyen bir telaşla gelmişti. Selam verdi. Alındı selamı. Kelamı nedir beklenmeden Mevlana Celaleddin meşhur yolcuyu sesinden tanır gibiydi. Ayaktaydı. Onun huyuydu. Babasından bellemişti. Yaşı ve mevkii ne olursa olsun, ister çocuk ister kadın, isterse yaşlı, her gelen ayakta karşılanmalıydı. Misafire doğru ilerledi. Yaklaştıkça burnuna Horasan kokusu siniyordu. Merakı tebessüme döndü. Tanımıştı geleni. Çocukluğunda Belh'te lalalık yapmış, kendisine sürekli şeker veren Nur Sakallı Seyit Burhanettin Efendisi'ydi. Sevinçle sarıldı, elini öptü, sakalını kokladı, omzuna yaslanarak "Bahavelet Efendimiz'i aşk yurduna uğurladık" diyerek ağlamaya başladı. Gelen misafir omzunda ağlayan delikanlıya "La tahzen, ben geldim, sen benim evladımsın, hocamın emanetisin, ben varım, için serinlesin gayri" diyerek Mevlana Celaleddin'in sakalına düşen yaşları siliyordu. "Allah'a şükürler olsun geldin lalam, seni çok özledim, o gündür bugündür çöllerde miydin?" "Evet, ben de gelme vaktini bekliyordum. Hocam rüyamda oğlum Konya'da yetim kaldı, git ve ona sahip çık. Okyanusu mana diyarlarına taşı," dedi. "Babamın bıraktığı boşluğu tamamlayamıyorum. Henüz bu görev için hazır değilim." İrfan sadece bilgi ve ders görme değildir. Bütün bilgilerin özüdür ve canının hatadan uzak olarak sonsuz aşk ile birlikteliğidir. Sen odada kapanıp insanlardan uzaklaşarak büyük bir hata yaptın. Baban çok bilge bir insandı. Üstelik sonsuz iyilik ve sevgisiyle her şeyi bilen, anlayan bir ulemaydı. Sen onun yolunda ilerleyen bir evlatsın. Acımız büyük. Ama bizler her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyiz. İnsanlar senden babanın postunu devralmanı bekliyor. Tek başıma hiçbir şey yapamam. Ben sana yardım etmeye geldim. Talim ve terbiye tek başına olmaz. Mürebbiyeler ve muallimler çok mühimdir. Benim yetişmemde baban çok büyük bir yer tuttu. Ben de sana yardımcı olabilirsem çok mutlu olacağım. Ama gördüğün gibi ilmim çok fazla işime yaramıyor. Yarasaydı böyle boşluğa düşmezdim. Seni çocukluğundan tanıyorum. Yaşıtlarından kat kat zekiydin. Öğrettiğim her şeyi çabucak öğrenmiştin. Üstelik alimler sultanından feyizler aldın. Boş değilsin. Sadece iş dünyan karma karışık. Baban söz ilminde hem de hal ilminde çok iyiydi. Sen de hal ilmine giriş yapmalısın. Nasıl bir yol takip etmeliyim? Bana sufiliği baban öğretti. Sufilik ile giriş yapabilirsin. Bu sözleri duyunca ellerinin üzerine kapandım ve yüzümü cübbesinin eteğine dayadım. Seyit Burhanettin beni ayağa kaldırdı ve babamın makamını işaret etti. Gittim ve babamın postuna oturdum. Uzun bir ilim hasbihali yaptık. Derin sorular soruyordu, uzun cevaplar veriyordum. Tebessüm ederek dinliyor ve tasdik edercesine başını sallıyordu. Seyit Burhanettin sonunda ayağa kalktı, elimden tutarak beni dergah havlusuna çıkarıp dolaştırmaya başladı. "İşte bu oda medresedeki en uygun halvet odası olur. Hoşuna gitti mi?" "Evet." "İçeride 40 gün kalacaksın. Her günün oruçlu geçecek. Az uyuyacaksın, abdestsiz kalmayacaksın. İftarın ve sahurun kuru ekmek ve su olacak. Namazlarını hatim ile kılacaksın. Rabıta kuracaksın. Dayanabilir misin?" "Elbette. Allah'ın izniyle dayanacağım." Bunun üzerine Seyit Burhanettin hemen odanın halvet için uygun hale getirmesi işine girişti. Ateş bazı ve dervişleri çağırıp onlardan odadaki eşyaların çıkarılması, bir tek kilim ve rahlenin kalmasını istedi. "Şimdi git ailenle helalleş. Çocuklarınla hasret gider. Halvete gireceğini anlat. Tan yeri ağarmadan önce bu odaya gel. Duygularını bu halvette iyice kontrol edecek seviyeye geleceksin. Kontrol sende olunca önündeki bütün engelleri kaldıran fırtına olacaksın. Unutma, şiddetli aşk insana dağları deldirir. Sen Allah aşkıyla tutuşan birisin. Vakit geldi, içimde tarifsiz bir merak, bir ilk kez halveti, riyazeti yaşayacaktım. Odaya girdim. Seyit Burhanettin odayı son kez kontrol edip çıkacağı sırada küçük pencereye doğru yürüdü. Kapı önünde bekleyen dervişe seslendi. Buraya koyu bir perde örtün. Sonra kapıyı üzerime kapatıp dışarıdan kilitledi. Tek başınaydım. Üzerimde hocamın hediye ettiği tennure vardı. Bembeyaz tennure. Tennure doğum ve ölüm demekti. Tennure bebeklerin sarıldığı kundak, ölünün sarıldığı kefendi. Dış dünyaya kapalıydım. Dış dünyaya kapanma insanın duygularına hakimiyetini kolaylaştırır. Kendi duygularına hakim olan başkalarının duygularına da hükmeder. 40 gün sonra Seyit Burhanettin kapının kilidini açıp içeri girdi. Yere diz çökmüş, tam bir huzur içerisinde huşu ile oturuyordum. Beni dışarı çıkarmak için koluma yapıştı. Ancak dışarı çıkmayı kabul etmedim. Aşk insana dağları deldirir demiştin. Ama henüz ben dağa tırmanamadım. Bir 40 gün daha istiyorum. Seyit Burhanettin dileğimi kabul etti ve hızlı adımlara dışarı çıkıp merak içinde bekleyenlere bir 40 gün daha içeride kalacağımı söyledi. Çilehanemin kapısında bekleyen Gül Hatun, bir 40 gün daha dayanabilir mi? Ben ona güveniyorum. Gözlerinde ilahi aşkın açlığını gördüm. O öyle bir aşk ateşinde ki onu kimse kararından döndüremez. Bu yüzden beklemek zorundayız. Allah yardım edecektir. Meraklanma, için rahat olsun. Böylece ikinci 40 günlük halvetim başladı. Zaman hızla ilerledi. İkinci 40. günün sabahında namaz kılarken kapı açıldı. Seyit Burhanettin odaya girdiğinde gözlerimin ışığını fark etti. Hafifçe yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve dikkatlice baktı. Hayrete düşmüş gibiydi. Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu. Heyecandan yüreği gürp gürp atıyordu. Sen gizli sırları bulansın. Allah'a hamdolsun ki bana senin bu halini gösterdi. Hocam, şimdi mana alemine destürle başlamak için hazır mıyım? Dahası da var. Sen benim bildiklerimin çok ötesine geçeceksin. Birlikte seyahat edip senin daha önce kimsenin olmadığı kadar mutmain olman için başka gönüller aramalıyız. Seyit Burhanettin yaşlanmış, gözleri kısılmış ama içinde bir ışık büyümeye başlamıştı. Oğlum, sana bildiğim her şeyi öğrettim. Allah'ın yolunda sana rehber olup, sırları gösterip, hocalarımın bana aktardığı cümle hazineleri sana verdim. Şimdi sen bir irfan aslanısın. Baban seni alim yaptı, ben arif yaptım. Artık buralardan gitme vaktim geldi. Babam öldüğünde yapayalnız kaldım. Şimdi yine mi yalnız kalmam lazım? Yalnız olmayacaksın. Çok büyük bir dost sana ayna olmaya gelecek. Akislerinin karşısında hayrete düşeceksin ve aşkını bütün dünya saygıyla karşılayacak. Seni tasavvufun nehri haline getirdim. Şimdi bu nehir okyanusunu bulmalı. Aşk okyanusunun ile vuslata ermelisin. Karşılaşman gereken bir şeyh daha var. Kendisi ilahi aşk yolunda gönüldaşını arayan bir sufidir. İlmi ve derin irfanı olan bir zat. Aşk yolculuğundaki son yardımcın o olacak. Bundan sonraki kaderim nedir efendim? Oğul, gitmelisin. Nereye lalam? Nefisten kaçış var mı? İmtihan her yerde oğul, doğrudur. Lakin bir vesileye tutunmalı insan. Su yatağını bulmalı. Benim yatağımda menzilim de sensin lalam. Ben senin mazinim. Senin ikbalin bende değil. Nerede lalam? Söyle akayım menzilime ama de bana lalam. Ben senin ellerini nasıl bırakırım? Nasıl koparım eteğinden? Oğul, senin ellerini tutacaklar, eteğine sığınacaklar kime gitsin? Suyunu bekleyen ırmak daha nice zaman beklesin. Hangi memlekete gitmem lazım hocam? Şam ve Halep. Git Celaleddin'im, insandan insana dolaş, eğleşme buralarda. Seni bulacak kişiyi önce sen bul. Demem o ki Çelebim, aşkta yakacak ateşte kal. Lalamın beyaz sakallarından ihtiyar bir tebessüm döküldü. Hocamın kendi murakabesini geciktirmek pahasına da olsa benim için yapmış olduğu fedakarlığı anladım. Seydamın elini öpüp alnıma koydum. Seni kaybetmenin acısı büyüktür pirim. Ama ricanı reddetmenin acısı daha da büyük olacaktır. Şimdi ve sonsuza kadar sen benim seydamsın. Sen dünyada evladım diye baktığım tek cevherimsin. Babanın bana yaptığı iyiliklerden bir tanesini sana yapmış isem ne mutlu. Hakkını helal eyle oğul. Seyit Burhanettin atına bindi. Son kez onun ellerini öperek Kayseri'ye uğurladım. Ne var ki lalam, hocam, ömrümün seydasını unutamıyordum. Üstadımın bütün kitaplarını ve ders notlarını topladım. Fihi ma fih adlı eserimi yazdım. Eserimde sık sık hocamdan alıntılar yaptım. 5 yıl boyunca medresede fıkıh ve hadis okuttum. Vaaz ve irşatlarımı sürdürdüm. Aşkın kıvılcımına kanadım diyor. İnsanın toprağı aşk şebnemi ile yoğruldu. Ruhun damarına aşkın neşteri vuruldu. Ondan bir damla aktı ve ona da gönül adını verdiler. Tam 80 gündür ailemden mahrumdum. Daha doğrusu onlar benden mahrumdu. Halvet sonrası eşimin koluna girip odama çekilirken Gül Hatun'un suratı asık ve mahzun duruyordu. Benim adıma mutlu değil misin? Arif bir adam olabilirsin ama bir baba ve eş olarak bizi ihmal ediyorsun. Şimdi de uzaklara ilim yolculuğuna çıkacağını söylediler. Tek başımıza nasıl yaşarız burada? Sultan Veled büyüdü. Dergâhta hayatınızı sürdürecek imkanlar var. Ben seni istiyorum yanı başımda. Beni o kadar seviyor musun? Senin uğruna gözümü kırpmadan canımı verecek kadar seviyorum. Peki, Hacer annemizi hatırlıyor musun? Hani İbrahim babamız onu ve henüz küçük yaştaki oğlu İsmail'i çölde yapayalnız bıraktığında annemiz isyan etmiş miydi? Ben o kadar güçlü kuvvetli değilim. Ne yapayım? Senden ayrı kalmaya dayanamıyorum. Hadi hazırlık yapın. İki oğlum ve Hüsamettin'i de alıp Şam'a gidelim. Bir ev kiralarız ve sen çocuklarla ilgilenirken ben medreselerde tahsilime devam ederim. Tıpkı buradaki gibi akşamlarımı aileme ayırırım. Gül Hatun öyle sevindi ki yanağımdan öptü. Allah'ım, sana binlerce kez hamdolsun. Şam ve Halep'te 7 yıl kaldık. Oğullarım delikanlılık çağına geldiler. Hüsamettin yanımdan ayrılmıyordu. Kendini yanımda mutlu hissediyordu. İlmi derinliğe erişmek için oğlum ve Hüsamettin de heyecanlıydılar. Gündüz medresede neleri öğrenmişsem akşam onlarla paylaşıyordum. Bu 7 yıl içerisinde farklı olaylar da yaşadım. Hristiyan ve Yahudi bilginlere arkadaşlık kurdum. Tartışmalar, sohbetler ile birçok kişinin İslam dinine girmelerine vesile olmuştum. Medresede dersim olmadığı günler hanım ve çocukları alıp kır gezisine çıkardım. Ayrıca Şam'daki türbeleri ziyaret ederdik. Ziyaret esnasında türbede metfun olan zatların hayat hikayelerini çocuklarıma anlatırdım. Bunlardan birisi de sahabeden Ebu Derda Hazretlerinin türbesiydi. Ebu Derda ailesi içinde en son Müslüman olandır. Onun örtüyle örttüğü bir putu vardı. Kendisini İslam'a davet eden dostu İbn-i Revaha bir gün putunu o evde yokken parçaladı ve gitti. Ebu Derda eve gelince önce çok kızmış, sonra şöyle demiştir: eğer putta bir hüner olsaydı kendini koruyabilecekti. Ve sonra Peygamber Efendimiz'e giderek Müslüman oldu. Ebu Derda önceleri ticaretle uğraşırken Müslüman olduktan sonra kendini tamamen züht ve ibadete vermiştir. Şam fakihi diye meşhurdur. Kendisi bunu anlatırken şöyle der: Peygamber Efendimiz'in sayesinde hidayete erdikten sonra hem ticaret hem ibadet yapmak istedim. Fakat ikisinin bir arada olamayacağını anlayınca ticareti bırakıp ibadete yöneldim. Ebu Derda Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in ona ısrarla bir memuriyet vermek istemesine rağmen o, bana müsaade et, gidip halka Resulullah'ın sünnetini öğreteyim, onlara namaz kıldırayım demiş. Hazreti Ömer de ona müsaade etmişti. Hazreti Ömer daha sonraları Şam'ı ziyaretinde Şam valisi Yezid bin Ebi Süfyan, Amr bin el-As, Ebu Musa el-Eş'ari'yi teftiş ettiğinde bu zatların kapılarının kilitli olduğunu, odalarının ipekle kaplı bulunduğunu, huzurlarına girenlerin kim olduklarını sorduklarını, müreffeh yaşadıklarını görmüş. Ebu Derda'ya gittiğinde ise onun kapısında kilit bulunmadığı, odasında ışık olmadığı, elbisesi hafif, soğuktan muzdarip, gelenin selamını alan, kim olduğunu sormadan içeri kabul eden, altında bir keçe parçası bulunan bir halde bulunduğunu görmüştü. Hazreti Ömer Ebu Derda'ya, ben seni Medine'de hoş tutmadım mı deyince o, Resulullah'tan duyduğu şu hadisi hatırlatmıştır: sizin dünyalığınız bir yolcunun azlığı kadar olsun. Şam'da yüzlerce hafız yetiştirmiştir. Nerede bir kalabalık görse onlara sürekli olarak şu hadisi şerifi okurdu: size namazdan, oruçtan, sadakadan faziletçe bir derece yüksek bir şey söyleyeyim mi? İnsanların arasını barıştırmak. Kıyamet günü insanın mizanında en ağır basan şey iyi ahlaktır, yani güzel huydur. Ebu Derda hastalandığı bir sırada arkadaşları yanına gelerek, ey Ebu Derda, nereden şikayetçisin demişler. Ebu Derda, günahlarımdan diye cevap vermiş. Canım bir şey istemiyor mu sorusuna, canım cennet istiyor demiş. İlim hakkında Ebu Derda şöyle demiştir: İlim ancak arayıp öğrenmek de olur. İlim için sabah çıkıp akşam dönmenin cihat olmadığını sanan kimsenin aklı eksiktir. Yaşadığım en tuhaf hadise şuydu. Bir gün Hüsamettin ve medreseden arkadaşlarım ile kalabalık bir grup çarşıda dolaşıyorduk. Kalabalığın içine bir adam üzerime geldi. Öyle bir bakışları vardı ki ben ömrümde bu kadar keskin ve tesirli bakan göz görmedim. Adamın hali çok tuhaftı. Sanki beni tanıyormuş gibiydi. Gülümseyerek yanıma geldi. Kolumu tutarak "Ey dünya sarrafı, beni bul!" dedi. Sonra birden gözümün önünden kayboldu. Tıpkı bir hayal gibi. Bu hali ben daha önce yaşadım yahut bu sözleri rüyamda görmüş gibiydim. Rengimin sarardığını fark eden Hüsamettin, "Efendim, rahatsız mısınız? Dilerseniz eve dönerim. Yorgun ve hasta gibisiniz." "Hayır, rahatsız değilim. Az önceki adamı fark ettin mi? Çok tuhaf bir adamdı." "Hangi adam?" "Hani az önce kolumdan tutan adam. Simsiyah saçları beline kadar sarkmış, siyah kıyafetli, meczup gibi gülerek yanıma yaklaşan adam." "Ben dediğiniz gibi adam görmedim." "Peki kolumdan tutup bana söylediğini de mi işitmedin?" "Hayır, hiçbirimiz görmedik." "Neyse, yok bir şey. Galiba sıcaktan olsa gerek, hayal gördüm." O gece boyunca çarşıda yaşadığım olayı düşündüm. Tesirini birkaç hafta atlatamadım. Sürekli aklımdaydı. Kimdi bu adam? Derdi neydi? Ne anlatmak istedi? Seyit Burhanettin hocamın bahsettiği zat yoksa bu adam mıydı? Artık Konya'ya dönüş vakti gelip çatmıştı. Yola çıktık. Yolumuzun üzerindeki şehirlerde çocukluk zamanında edindiğim dostlarımın yanına da uğruyor, eski günleri yad ediyordum. Konya'ya yaklaştıkça eşim ve çocuklarımın sevinçleri artıyordu. Gül Hatun'un ölümü. Mezarlığa gelen sensin ey can, orada ölü ölgün yatan benim. Senin yokluğuna dayanmak zor olurdu eğer ölen ikimiz olmasaydık. Konya'ya dönüş yolunda Malatya'ya geldiğimizde Gül Hatun rahatsızlandı. Hekimler sıtmaya yakalandığını ve bundan sonraki yolculuğun sağlığı için tehlikeli olacağını söyledi. Ne kadar ısrar etsem de Konya'ya bir an önce kavuşmak istediği belliydi. Öleceksem de orada can vereyim diyordu. Konya'ya gelişimizden 10 gün sonra hayat arkadaşım, sevdiceğim, çocuklarımın annesi, yüreğimin Gül Hatun'u Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sevdiklerim tek tek benden önce Yüce Allah'a varıyordu. Gözümün sürmesiydi Gül Hatun'um. Arada onun hatıraları gözümün önüne geliyordu. Bir keresinde sormuştu. "Bu kadar aşıksın Mevla'ya. Şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana. Peki bana ne kadar aşıksın?" "Sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim, bir adım gelene 10 adım girişim ve herkesi olduğu gibi kabul edişimsin. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikme işimsin ve kapanmayan avuç içimsin." Bir kez daha yapayalnız kalmıştım. Dergâhta sohbetlerime katılanlar çoğalmıştı. Ayrıca diğer medreselerden de vaaz vermem için davetler geliyordu. İplikçi Camii'nde imamlık vazifesine başladım. Günümün diğer vakitlerinde çocuklarımla vakit geçiriyordum. Her geçen hafta müritlerim artmaya devam ediyordu. Ateşli vaazlarım ve müsamahalı tavrım Konya'nın yoksul mahallelerinden bir sürü insanı dergahıma çekiyordu. Çiftçiler, debbağlar ve sanatkarlar. Hepsi kabul görüyor, hiçbiri geri çevrilmiyordu. Vaazlarında açık konuşuyor, yoldan sapanları her kim olursa olsun, sultan veya onun vezirleri de olsa fark etmiyor, tenkit ediyordum. Medreselere bağış yaparak kurtuluşu garantilemeye çalışan varlıklı kimseler geri çevriliyordu. "Allah rüşvet kabul etmez, sessizliğim satın alınamaz," diye cevap veriyordum. Uyardığım bu insanlar yüzünden kısa zamanda düşman kitlem de büyüdü. Ama beni duymak ve tarafımdan irşad edilmek için gelen kalabalık çok daha büyüktü. İnsanların sosyal mevkilerinin çektiği perdeyi aşarak onların gönüllerine bakıyor, onları alenen yaptıkları dindarlıklar veya derin bilgiler için değil de her birinin yüreğinde titreşen o minnacık ilahi ışıktan ötürü seviyordum. Bazı takipçilerin gizli gizli karşı çıkmalarına rağmen Musevilerin ve Hristiyanların da gelip beni medresede dinlemelerine izin veriyordum. Her kim dergaha gelirse, çocuk da, dilenci de veya şehzade de olsa fark etmiyor, anlatıyordum. İnsanların derdiyle dertlenmek tek gıdamdı. Geçmişte boşluğa düştüğüm demlerde insanlara kendimi ve kapımı kapamıştım. Ancak şimdi her şey farklıydı. Onlar için doldum taştım. Diyar diyar dolaşıp bal yapmak için çiçek çiçek beslendim. Şimdi paylaşmak zamanıydı. Az zamanda talebelerimin sayısı babamınkine bile aştı. Bu kadarını beklemiyordum ve bu aşırı rağbet bir yandan da huzursuzluğumu büyütüyordu. Hüsamettin'e dergahın defterini verdim. O da bu işlere şaşırıyordu. Efendim, bu alaka böyle devam ederse bütün Konya buraya gelmek isteyecek ve dergahımızın yanına yeni dergahlar açmak zorunda kalacağız. Sizi çok seviyorlar. Niçin bana o kadar büyük bir hasretle bakıyorlar? Sadece bir insan olduğumu bilmiyorlar mı? Ben peygamberimizin ayağının tozuyum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dediğini diyorum. Ben kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Beni neden bu kadar gözlerinde büyütüyorlar Hüsamettin yarenim? Babamın bana gösterdiği özeni ben de oğullarım Sultan Veled ve Alaaddin'e gösteriyordum. Annelerinin ölümünden sonra daha da fazla ilgi göstermeye başladım. Sağ olsun Hüsamettin de bana yardım ediyor, benim olmadığım zamanlarda kardeş gördüğü çocuklarımla yakından alakadar oluyor, beni aratmıyordu. Yavrularımın ikisinin birden alim olarak halefim olması en büyük dileğimdi. Ancak onların çocukluktan genç erkekliğe geçişlerinde bile birbirlerinden ne kadar farklı olacakları belli oluyordu. Kardeşinden 3 yaş büyük olan Sultan Veled iyi bir talebeydi, yumuşak huyluydu ve gözlerinde daha şimdiden alimlik kıvılcımı tutuşuyordu. Alaaddin ise ilmin dış kabuğunu öğrenmekte oldukça başarılı olmasına karşılık manevi dünyayı hiçbir zaman bilemeyeceği açıktı. Dualarda sabırsız davranıyor, tasavvufi konuşmalar sırasında canı sıkılıyor, ofluyor, bunalıyordu. Sultan Veled kolayca yön verilebilen uysal bir huydaydı, ilim aşığıydı. Elinden lokması alınsa şikayet etmezdi. Alaaddin ise her zaman inatçı, kanaatsiz, kavgacı ve gözü sokakta hırçın bir delikanlı olmuştu. Beni deliler gibi sevse de benim yolumdan asla gitmeyecekti. 7. ayrımın sonu. Sayfa no 81. Devamı 8. ayrımda.